Ayrım 7. Yüzler ve Maskeler. Eduardo Galeano, sayfa 63. 1780. Tunga Suka. Tupac Amaru 2. Yargıç Arriaga'nın kölesi olan Antonio Oblitas, bu Tunga Suka kentinin plazasında bir ip çekti. Sağlam bir ip, katır ipi. Ve bütün bir hafta rüzgar Arriaga'nın ölüsünü salladı durdu. Kızılderililerin efendisi, siyahilerin sahibi, Antonio Oblitas'ın sahibi olan Arriaga. Resim çizen şu el, dar ağacının ipini çekmiş olan eldir. Antonio Oblitas, Peru'daki bütün kölelerin serbest bırakılmasını buyuran adamın portresini çizmektedir. Resim sehpası olmadığı için tahta parçası mısır çuvallarına dayalı duruyor. Pürüzlü tahtanın üzerinde renkler yaratarak gidip geliyor fırça. Kendi efendisinin celladı olan, bir daha asla köleliğe dönmeyecek olan Antonio'nun fırçası. Tupac Amaru meydanlıkta at üstünde poz vermiş. Her zamanki siyah kadife ceketiyle üç köşeli şapkasını giymemiş. İnkaların mirasçısı bu kez güneşin oğullarının krallık nişanlarını kuşanıp gelmiş. Kendinden öncekiler gibi başında tüylü başlıklı üçlü taç ve sarkık püskül, göğsünde altın güneş, elinde dikenli yetke asası. Hareketsiz duran süvarinin çevresinde sömürge güçlerine karşı kazılan yeni zaferi belirten sahneler görülüyor. Antonio'nun fırçasından minik askerler fışkırıyor. Öbek öbek dumanlar, savaşan yerliler, Sangarrara kilisesini yutan yalazlar, zindandan kaçan mahpuslar. Tablo iki savaş arasında silahlı ateşkes anlaşması sırasında doğuyor. Tupac'la atı epeydir poz vermekteler. Öylesine taş kesilmiş gibi duruyorlar ki Antonio acaba nefes alıyorlar mı diye kuşkuya düşüyor. Parlak renkler iyice yavaş tahtanın üstüne yayılıyor. Bu uzun ateşkes dakikası ressamın iliklerine işlemiş, onu içine çekmiştir. Böylece ressamla modeli zamandan kaçıyor ve resmin çizilmesi süresinde yenilgi ve ölümü kendilerinden ırak tutuyorlar. 1780 Pomacanchi, işlik kocaman bir gemidir. Amerikan toprakları üzerinde yelken açmış, asla ulaşamayacakları bir limana doğru kürek çeken kızılderililerin yürüttüğü, hızını asla kesmeyen bir kadırga. Hep geriye çekilen kıyıya doğru kızılderililer habire küreklere asılıyorlar. Uykuya yenik düştükleri zamanda kırbaç onları uyandırıyor. Erkeklerle kadınlar, çocuklarla yaşlılar işliklerde pamuk ve yün eğiriyorlar. Bez dokuyup nakışlarla beziyorlar. Yasalar çalışma saatleriyle ücretleri belirlemiştir. Ne var ki bu kocaman köle barınaklarına ya da hapishanelere atılan kızılderililer buralardan ancak cenazeleri kaldırıldığı zaman kurtulabiliyorlar. Cusco'nun güneyinde Tupac Amaru dokuma tezgahlarına bağlanmış kızılderilileri kurtarmayı sürdürüyor. Büyük baş kaldırının rüzgarı Lima'da, Buenos Aires'te, Bogota'da genel valilerin uykularını dağıtıyor. Bir sömürge şiiri, zafer yerlilerin olsa. İşe koşarlar bizi, şimdi çalıştıkları gibi. Yağmalandıkları kadar bizleri de yağmalarlar. Ne ev kalır, ne konak, ne de debdebe. Elveda deriz artık şana şerefe. Hepimiz isimsiz bir hiç oluruz. Özgür yerlinin malı, elinde kırbaç, o güder bizi. 1781 Bogota, Halk Tabakası. Bogota Başpiskoposu öfkeden titredikçe koltuğunun meşini inleyerek gıcırdıyor. Başpiskoposun elleri yakut ve zümrütlerle bezeli lokum eller, mor cübbesine yapışmış, çok yüce Don Antonio Caballero'ya Gongora yemek yemediği halde ağzı doluymuşçasına küfürler savuruyor. Çünkü dili de her yeri gibi şişmandır. Socorro kentinden tepesini attıran haberler gelmiştir. Avam tabakası, rütbesiz, unvansız sıradan insanlar takımı yeni konulan vergilere karşı ayaklanmış ve zengin kreoleleri kendilerine önder seçmişler. Mumdan bala kadar her şeyi cezalandıran vergiler yoksulları da zenginleri de vurmuş, rüzgarı bile esirgememiştir. Gelip geçen tüccarlardan alınan vergilerin adı rüzgar satışları vergisidir. Bogota'daki genel valinin önceden gördüğü baş kaldırı Kayalar Kenti Socorro'da gerçekleşmiştir. Pazar kurulduğu bir gün oracıkta plazada çıkmıştır ilk olay. Manuela Beltran diye halktan bir kadın valilik kapısındaki bildirge kağıdını koparıp yırtarak yere atmış ve çiğnemiştir. Kısa bir süre sonra da ahali dükkanlara saldırıp zindanı yakmıştır. Şimdi de sopa ve tırmıklarla silahlanmış binlerce insan davullar çalarak Bogota'ya yürümektedir. İlk çatışmada İspanyol gücü çöküyor. Genel validen daha büyük yetki sahibi olan başpiskopos dışarı çıkıp isyancılarla yüzleşmeye karar veriyor. Onları vaatlerle aldatmak için kilise komisyonunun başında yürüyecektir. Katırı ona ürküntüyle bakıyor. 1781 Tamara Ovalılar. Tupac Amaru'nun adını haykıra haykıra 1500 kızıldirli süvari Ant dağlarının doğusundaki ovalardan dört nala kopup geliyor. Amaçları sıra dağlara ulaşıp Bogota'ya yürüyen halk seline kavuşmaktır. Ovaların valisi tabanları yağlayarak kellesini kurtarıyor. Bu isyancılar Orinoco'ya akan ırmakların kıyılarındaki çayırlıklarda yaşayan kızılderililerdir. Kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı Orinoco kıyılarında bir zamanlar pazar kurarlardı. Eskiden de daha eski zamanlardan bu yana orada Guyana ve Amazonya yerlileriyle buluşup tuz, altın, çömlek, sepet, ağ, kurutulmuş balık, kaplumbağa yağı, ok zehiri, çıplak bedeni sivrisineklerden koruyan kırmızı boya gibi şeyler alıp satarlardı. Kullandıkları para salyangoz kabuklarıydı. Ta ki köle hırsıyla tutuşmuş Avrupalılar gelip de onlara insan karşılığında balta, makas, ayna ve brandy sununcaya değin. Ondan sonra kızılderililer birbirlerini tutsak almaya, kendi kardeşlerini satmaya başlamışlardı. Şimdi her avcı aynı zamanda avdı ve bunların birçoğu kızamık ve çiçek hastalıklarından ölüp gidiyordu. 1781 Zipaquirá Galan. Zipaquirá köyünde barış anlaşması imzalanıyor. Başpiskopos imzasını atıyor. Anlaşmaya uyacağına melaikeler adına yemin ediyor ve bunu resmi bir pazar ayiniyle kutsuyor. Anlaşma isyancıları haklı çıkarmıştır ama yakında bu kağıt parçası yanıp kül olacak. Zengin Kriyolo önderler de bunu pekala biliyor ama bu baş döndüren fırtınayı her an büyüyerek Bogota ufuklarını karartan ve İspanyol tahtı kadar zengin Amerikalıları da tehdit eden bu halk tabakasının hat kargaşasını bir an önce dindirmek onların da yararınadır. İsyancı önderlerden biri tuzağa düşmeye karşı çıkıyor. Jose Antonio Galan ateş sınavını Cartagena'daki melezler taburunda vermiş olan kırma savaşımı sürdürüyor. Kentten kente Hacienda'dan Hacienda'ya giderek köleleri kurtarıyor. Haraç vergilerini kaldırıyor, toprakları bölüştürüyor. Bayrağında ezilenlerin ezenlere karşı birliği denmektedir. Dost da düşman da onu bugünün ve buranın Tupac Amaru'su diye anıyor. Halk arasında sevilen bir balat. Davullar sussun, sen de kulak ver. Çünkü avamın halkın gerçek sesidir bu. Keçi dağa tırmanır, dağda göklere. Gökler nereye gider? Tanrı biliyor ancak. Benim hiç haberim yok. Zengin yoksulu çekeler. Kızılderiliği ise hem yoksul hem de zengin çekeler. Ve yarıdan ayırır. 1781 Cusco, dünyanın merkezi, tanrıların evi. Cusco, bu kutsal kent benliğini yeniden bulmak istiyor. Sevgi dolu bir sarmaşmayla birbirine kenetlenmiş, doğa ve insan afetlerinden zaferle çıkmış siyah, eski zaman taşları silkinmek ve onları ezmekte olan kilise ve saraylardan kopup kurtulmak istiyorlar. Micaela Bastidas aşağılarda uzanan Cusco'ya bakarak dudağını dişliyor. Tupac Amaru'nun eşi bir tepeden dünyanın merkezine bakmaktadır. Tanrıların seçmiş olduğu yere. Oracıkla çamurla dumanın renkleri elle dokunabilecek kadar yakın İnkaların başkenti beklemektedir. Micaela bin kez üstelemiş ama boşuna, yeni İnka bir türlü saldırıya geçmiyor. Tupac Amaru, güneşin oğlu, kızılderilileri öldürmeyi reddediyor. Tupac Amaru yaşam kurucusunun yaşayan timsali, yeniden dirilişin diri simgesi, Kızılderilileri öldüremiyor. Oysa bu İspanyol kalesini savunanlar Reis Puma Chua'nın buyruğundaki Kızılderililerdir. Mikael'e bin kez üstelemiş, daha bin kez üsteliyor. Gel gelelim Tupac sessiz kalıyor. Mikael'e artık gözyaşları plazasında acıklı olaylar geçeceğini ve kendisinin ne olursa olsun bu işin sonuna kadar gideceğini biliyor. 1781 Cusco, toprak ve üzgüdendir Peru'nun yolları. Kurşunlarla delik deşik kimi oturur durumda kimi yerde, hala kendilerini savunuyor ve taşlar atarak bizi öfkelendiriyorlardı. Dağ yamaçlarına saçılmış cesetler, zaferi kazanmış olanlar, ölülerin ve yırtık bayrakla mızrakların arasında arada bir karabina görüp alıyorlar. Tupac Amaru kutsal kente coşkun askerlerinin başında bir fatih gibi girmiyor. Katır satırdan da uçları yolda sürüklenen zincirlerle yüklü olarak giriyor Cusco'ya. İki sıra askerin arasından hapse gidiyor, kilise çanları delicesine çalınmaktadır. Tupac Amaru, Combapata ırmağını yüzerek geçip kurtulmuş, sonra komutanlarından biri aynı zamanda dostu olan Francisco Santa Cruz tarafından Languisold kentinde pusuya düşürülerek ele geçmiştir. Hayır, bu hain şimdi kendini asmak için ip aramıyor. 2000 peso bir de soyluluk ünvanı kazanıyor. 1781 Cusco, işkence odasında kutsal hain. Tupac Amaru işkence gergefine gerilmiş, kanlar içinde çırılçıplak yatmakta. Cusco hapishanesinin işkence odası karanlık ve basık tavanlıdır. İsyancı önderin üzerine bir güneş ışını vurmuş, incitici keskin bir ışık. Jose Antonio de Areche'nin başında bukleli peruk, sırtında askeri tören üniforması var. İspanya kralının temsilcisi, ordunun başkomutanı ve baş yargıç olan Areche, gergefin kolu dibine oturmuş. Kolu çevirince halat yeniden geriliyor ve Tupac Amaru'nun kollarıyla bacakları silkindikçe bastırılmaya çalışılan boğuk iniltiler duyuluyor. Areche, vah krallar kralı, üç paraya satılmış küçük kral. Don Jose birinci İngiliz hükümdarının ücretli ajanı, paranın yetke hırsıyla nikahı, bu düğüne neden şaşmalı? Olağandır. İngiliz silahları, İngiliz parası, neden yalanlamıyorsun bunu ha? Zavallı sefil. Kalkıp Tupac Amaru'nun kafasını okşar. Kiliseye karşı gelen Luterciler senin gözünü bağlamış, beynini uyuşturmuşlar. Zavallı sefil. Jose Gabriel Tupac Amaru, bütün bu toprakların ilk ve doğal efendisi. Don Jose I, yeni dünya hükümdarı. Bir parşömen rulosunu açarak yüksek sesle okur. Don Jose I, İnka, Tanrı'nın inayetiyle Peru kralı, Santa Fe, Quito, Şili, Buenos Aires ve Güney Denizleri kıtalarının hükümdarı, Uluların dükü, Sezarlar ve Amazonlar başkanı, Büyük Paititi bölgesinde dominyon sahibi, tanrısal merhamet temsilcisi. Birden Tupac Amaru'ya döner. Haydi yatsı bakalım, bu bildirgeyi senin cebinde bulduk, özgürlük vaat ediyordun. Kilise inkarcıları sana kaçakçılık yapma ayıbını öğretmişler. Özgürlük bayrağına sarılmış olarak ülkeye sen en zalim baskı yöntemini soktun. İşkence gergefine bağlanmış duran adamın çevresinden dolanır. Bize köpekmişiz gibi davranıyorlar diyordun. Diri diri derimizi yüzüyorlar diyordun. Oysa en ufak bir vergi ödemiş miydiniz? Sen ve senin gibiler. Silah kullanıp ata binmek ayrıcalıkları tanınmıştı size. Safkan Hristiyan muamelesi görüyordunuz. Biz size beyaz adamın yaşantısını verdik. Siz ırkçı nefret kustunuz. Biz diş bilediğiniz İspanyollar konuşmasını öğrettik size. Ya siz ne dediniz? İhtilal. Size yazmasını öğrettik ama siz ne yazdınız? Savaş. Oturur. Tupac Amaru arkasını döner, bacak bacak üstüne atar. Peru'yu harabeye döndürdünüz. Cinayetler, kundakçılık, soygun, dine saygısızlık. Sen ve yanındaki teröristler cehenneme çevirdiniz bu toprakları. Demek İspanyollar Kızılderilileri yerlerde sürdürdürüyor, öyle mi? Ben daha şimdiden zoraki satışların durdurulmasını, işliklerin açılıp hakça ücretler ödenmesini emrettim. Öşür ve gümrük vergilerini kaldırdım. İnsanca muamele yeniden kurulduğu halde savaşmayı neden sürdürdün? Kaç bin ölüme yol açtın ey düzmece imparator. İşgal edilmiş topraklarda ne kadar acıya yol açtın. Yerinden kalkıp Tupac Amaru'ya doğru eğilir, o gözlerini açmaz. Demek zorunlu işçi devşirmek ağır suçtur. Madenlere giden her 100 işçiden yalnızca 20'si geri gelir, öyle mi? Zorunlu işçiliği buyruğumla yasakladım ben. Hem zaten bu yere batası işçi devşirmesi senden önce gelenlerin icadı değil miydi? İnkaların icadı. Hiç kimse Kızılderililere onlardan kötü davranmamıştır. Sen damarlarındaki Avrupalı kanına sövüyorsun. Jose Gabriel Condorcanqui Noguera. Duralar ve kurbanının çevresinde dolaşarak konuşur. Cezan kesinleşti. Bunu ben tasarladım. Ben yazıp imzaladım. Eli Tupac'ın ağzının hemen üstünden bıçak gibi geçer. Seni sürükleyip sehpaya çıkaracaklar. Cellat da dilini kesecek. El ve ayaklarından 4 beygire bağlayacaklar seni. 4'e ayrılacaksın. Elini Tupac'ın çıplak göğsünün üstünde sürür. Gövdeni Pichu dağında yakılan meydan ateşine atıp küllerini havaya savuracaklar. Tupac'ın yüzüne dokunur. Kellen Tinta kentinde bir dar ağacında 3 gün sallanacak. Sonra kent kapısındaki bir direğe çivilenecek. Tepene de takındığın 11 imparatorluk ünvanını simgeleyen 11 demir çivi çakılacak. Tupac'ın kollarını okşar. Kollarının birini Tugasuka'ya yollayacağız. Ötekini de Karabaya'da halka göstereceğiz. Bacaklarını da okşar. Bir bacak Livitaka kentine, öbürü Santa Rosa de Lampa'ya. Oturmuş olduğun evler ortadan kaldırılacak. Topraklarının üstüne tuz serpeceğiz. Soyundan gelenlerin adı yüzyıllar boyunca kötüye çıkacak. Bir mum yakıp Tupac Amaru'nun yüzüne tutar. Hala zamanın var. Söyle bana, senin başlattığın isyanı kim sürdürüyor? Suç ortakların kimler? Tatlı sesle kandırmaya çalışarak. Hala zamanın var. Dar ağacını sunuyorum sana. Onca rezillik ve işkenceden kurtulmaya hala zamanın var. İsimlerini ver bana, anlat. Kulağını yaklaştırır. Sen kendi kendinin celladısın, Kızılderili kasap. Sesini yeniden tatlılaştırır. Oğlun Hipolito'nun dilini keseriz. Kadının Mikaela'nın dilini kesip boğazını burgulu demir halkayla sıkarak gebertiriz. Tamam, pişmanlık getirme ama bari onu kurtar. Kadınını, eşini rezilce ölmekten kurtar. İyice yaklaşır bekler. Omzunda kaç cinayetin yükünü taşıyorsun Tanrı bilir. İşkence aletinin sapını şiddetle döndürür ve kan dondurucu bir bağırtı duyulur. Sessizlik. En yüce yargıcın huzurunda sana hiçbir şey kazandırmaz küstah Kızılderili. Acıyarak. Vah vah, bir kulun çekeceği sonsuz cezaya böyle koşarak gitmesi bana üzüntü veriyor. Bir öfke patlamasıyla, son kez soruyorum, suç ortakların kim? Tupac Amaru başını müthiş bir çabayla kaldırıp gözlerini açarak en sonunda konuşur. Burada seninle benden başka ortak yok. Sen zalim baskıcı, ben kurtarıcı olarak ikimiz de ölümü hak ediyoruz. 1781 Cusco, Arece'nin İnka giyimini yasaklayan, Kızılderilileri İspanyolca konuşmaya zorlayan buyruğu. Kızılderililerin yüksek tabaka mensupları ve özellikle soylu sınıfı gibi giyinmeleri yasaklanmıştır. Bu giyim tarzı onlara eski İnkaların giyimini anımsatıp egemen ulustan giderek daha nefret etmelerine yol açan anılar canlandırdığı gibi onları gülünç gösterir ve dinimizin saflığına uygun düştüğü de söylenemez. Çünkü ilk tanrıları olan güneşin suretleriyle doludur. Bu buyruk Güney Amerika'nın bütün illerini kapsayarak bu giyim tarzını ve aynı zamanda İnkaların bütün resim ve portrelerini yasaklamaktadır. Bu Kızılderililerin İspanyollara karşı geliştirdikleri nefretten kurtulmalarını, yasaların belirttiği tarzda giyinmelerini, bizim İspanyol geleneklerimizi benimseyip Kastil diliyle konuşmalarını sağlamak amacıyla okullar eskisinden daha sıkı biçimde özendirilecek ve belirli bir süre sonra bu okulları kendi eğitim ve aydınlanmaları için kullanmayanlar en sert ve adil cezalara çarptırılacaktır. 1781 Cusco, Micaela. Toprağı doğum sancılarıyla inleten bu savaşta Micaela Bastidas rahat dirlik ve avuntu yüzü görmemiştir. Bu kuş boyunlu kadın durmadan ülkenin bir köşesinden ötekine gezerek daha çok insan üretmiş, cepheye yeni askerler yollamıştır. Birkaç tüfek, birilerinin istemiş olduğu bir teleskop, koka yaprakları, olgun mısırlar. Atlılar dört dala durduraksız dağları aşarak ondan gelen buyrukları, izin kağıtlarını, rapor ve mektupları taşımıştır. Mikaela Tupac Amaru'ya birçok mesaj yollamış, İspanyollar savunmalarını güçlendirip isyancıları çökerterek püskürtmezden önce askeriyle Cusco'ya soncul bir saldırı düzenlesin diye onu üstelemişti. Çepe diye yazmıştı. Çepe biricik sevgilim, yeterince uyarıda bulundum sana. Bir beygirin kuyruğuna bağlanmış olarak Mikaela Cusco'nun ana meydanlığına giriyor. Kızılderililerin gözyaşı plazası dedikleri yere, Paraguay'dan mate çayı getirmekte kullanılan cinsten bir meşin torbanın içinde. Başka beygirler de kocası Tupac Amaru ile oğulları Hipolito'yu dar ağacına sürüklemektedir. Öteki oğulları Fernando bunları kenardan seyrediyor. 1781 Cusco, Kutsal Yağmur. Çocuk başını çevirmek istiyorsa da askerler onu bakmaya zorluyorlar. Fernando cellatın ağabeysi Hipolito'yu dilini koparıp söktükten sonra sehpa basamaklarından aşağı ittiğini görüyor. Cellat Fernando'nun amcalarından ikisini ve Tupac Amaru'nun portresini yapmış olan köle Antonio Oblitas'ı asıyor. Sonra da baltasıyla köleyi ufak ufak parçalara doğruyor ve Fernando bunları görüyor. Ellerinde zincirler, ayaklarında demir ağırlıklarla onu bakmaya zorlayan iki askerin arasından Fernando Cellat'ın Tomasa Conde Maita'nın boynuna burgulu demir halkayı geçirmesini izliyor. Akoların bu kadın başkanının kadınlar taburu İspanyol ordusuna ağır darbeler indirmiştir. Derken Mikaela Bastida sehpaya çıkıyor ve Fernando pek iyi göremez oluyor. Cellat elini Mikaela'nın diline uzatırken çocuğun bakışları bulanıyor ve işkenceyi artık sona erdirmek için annesini yere oturttuklarında gözlerinden aşağı bir gözyaşı perdesi iniyor. Demir halka Mikaela'nın o güzelin boynunu tam sıkmadığı için boğazının çevresine ilmikler geçirip çeşitli yönlerden asılmaları gerekiyor. Ve kadının işini karnına göğsüne tekmeler atarak bitiriyorlar. 9 yıl önce Mikaela'dan doğmuş olan Fernando artık hiçbir şey görmemekte, hiçbir şey işitmemektedir. Babası Tupac Amaru'nun getirildiğini ve yüzü yukarı durumda elleriyle ayaklarından dört atın kolanlarına bağlandığını görmüyor. Atlılar üzengilerini bastırarak atlarını pusulanın dört yönünde sürüyorlar. Ama Tupac Amaru parçalanmıyor. O hızla havaya kalkmış, örümcek gibi asıla kalmıştır. Üzengilerle karınları deşilen atlar tüm güçlerini kazanabilmek için art ayakları üstünde şaha kalkıyorlar. Yine de Tupac Amaru parçalanmıyor. Cusco Vadisi'nde uzun bir kuraklık mevsimi yaşanmaktadır. Tam öğle saatinde atların çabalamasına karşın Tupac Amaru'nun parçalanmadığı sırada gökten şiddetli bir sağanak boşanıyor. Yağmur taneleri birer topuz ağırlığıyla yere düşüyor. Sanki Tanrı ya da Güneş ya da işte her kimse dünyayı kör edecek bir yağmur yağmasının zamanı geldiğine karar vermiştir. Kızılderililer inanırlar ki İsa peygamber Cusco'ya gelmek için beyazlar giyinmiştir. Bir çoban çocuk onu görüyor, onunla oynuyor, onun peşine takılıyor. İsa da çocuktur. Yeryüzüyle gökyüzü arasında koşuşturup durur, ırmağı ıslanmadan geçer. İnkaların kutsal vadisinden son zamanlarda yaralanmış olan bu topraklara sürtünmemeye çalışarak usulca süzülüp geçer. Buzlu soluğu yaşam gücünü yayan Ausangate yamaçlarından Koyloriti dağına doğru yürür. Eski zaman tanrılarının barınağı olan bu dağın eteğinde İsa beyaz giysisini çıkarır. Kayaya tırmanır ve durur, sonra kayanın içine girer. İsa kendini fethedilmişlere vermek istemiştir. Onlar için taşa dönüşür, bu yörenin eski tanrıları gibi. Ben tanrıyım, ben senim, ben düşmüşlerim diyen ve diyecek olan bir taş. Cusco Vadisi'nin yerlileri sonsuza değin alaylar kurup onu selamlamaya gidecekler. Dağ sularında yıkanıp arınacaklar. Ellerinde meşalelerle onun için dans edecekler. Ona sevinç aşılamak için. İsa öylesine boynu bükük, öylesine eziktir orada taşın içinde. 7. ayrımın sonu. Sayfa 74.